Fen Bilimleri Yayınları Üniversite Hazırlık Türkçe Soru Kitapçığı 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Mayıs 2009. 2430. bölge Rotarak Temsilciliği Ulus Rotarak Kulübü'nden Gönenç Mutlu tarafından seslendirilmiştir. Paragraf yorumu test 1. Soru 1. Karikatürün ham maddesi insandır. İnsanın çelişkileri, yanılgıları, davranışları, gözlemleri, özlemleridir. La Fontaine dahil hayvanları konu alan birçok mizah yazarı ve çizeri bu kahramanları yine insan için anlatmışlar ve çizmişlerdir. Evrensel çelişkinin içindeki insan mizahın temel konusudur. Dolayısıyla karikatürde sadece insanla ilgilenir. Bu parçanın başlığı olmaya aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A. Mizah ve insan, B. Karikatür ve mizah, C. Karikatürün konusu, D. Mizahta insan çelişkisi, E. Mizahta insanın ele alınışı. Doğru cevap C şıkkı. Soru 2. Bu parçada numaralanan sözlerden hangileri çıkarılırsa parçanın anlamında daralma olmaz. Gerçek sanat eseri bir kez yaratılır. Çoğaltılamaz ve ikinci kez aynısı yaratılamaz. Çünkü o özgün ve tektir. Mona Lisa'yı düşünelim. Bu tabloyu hiçbir ressam bir daha yapamaz. Hatta kendi ressamının bile bir kez daha aynısını yapması mümkün değildir. 1. Bir kez. 2. İkinci kez. 3. Hiçbir. 4. Bir daha. 5. Bir kez daha. A. 1 ile 3. B. 1 ile 5. C. 2 ile 4. D. 2 ile 5. E. 3 ile 4. Doğru cevap D şıkkı. Soru 3. Kalıcı olabilmenin ölçüsü yeni olmak değil, her zaman yeni kalabilmektir. Homeros'un binlerce yıllık İlyada ve Odisseyası'nı hala beğeniyle okunabiliyor. Shakespeare'in Hamlet'i, Beethoven'ın 9. senfonisi, Goethe'nin Faust'u da eski oldukları kadar yenidirler. Yalnızca yeni olsalardı, bu kez de her moda gibi eskiyecek ve unutulacaklardı. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A. Hamlet 9. senfoni, Faust yerlerini yitirmeyen ölümsüz yapıtlardır. B. Bir yapıtın yeni olması, o yapıtın kalıcı olacağını göstermez. C. Hala büyük bir keyifle okunan bir yapıt, yüzyıllar önce yazılmış olsa bile yeni sayılır. Yeni oluşu dışında bir özelliği olmayan yapıtlar zamanla eskiyip unutulur. E. Zamana yenik düşmeyen sanatçılar kendilerini sürekli yenileyenlerdir. Doğru cevap E şıkkı. Soru 4. Oysa eski hikayemiz tılsımla define bulmak, bir yerde denize dalıp sonra yazının mürekkep şişesinden çıkmak, ah ile yanmak, yedi başlı canavarlarla dövüşmek gibi doğa ve gerçeğe aykırı konulara dayanır. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Modern hikayede amaç, olmamışsa bile olması olağan bir olayı anlatmaktır. B. Günümüzde hikaye, bir takım soyut ve var olmayan durumları anlatmaktır. C. Gerçek dışı olaylara inanmasak da hikayede onlara yer vermeliyiz. D. Hikayenin gerçeği değiştirme gücüne aldanılmamalıdır. E. Hikaye konusuna uygun bir yazma biçimi gerektirir. Doğru cevap A şıkkı. Soru 5. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlatılmalıdır? 1. Kent sınırları son derece net çizilen özgürlükler sistemi demektir. 2. Özgürlük ise farklı olabilme iznidir. 3. Birbirinden farklı koşullar içinde, farklı değerler sisteminde, farklı amaçlara yönelik etkinliklerin sürebilmesi için kaçınılmaz olan özelleşme tarihte ilk kez kentlerle ortaya çıkmıştır. 4. Bu durum kentlerde maddi birikimlerin yoğunlaşmasını sağlamıştır. 5. Tarih boyunca kentlerdeki zenginlik, kent dışında olanların iştahını kabartmıştır. 6. Antik çağın kent savaşlarında da günümüz köyden kente göç olgusunda da bu durumun belirleyici rolü vardır. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. Doğru cevap D. Soru 6. Öğretmenlik yaptığım köyde babaları tarlada çalıştığı, iş güç peşinde olduğu için çocuklarla anneleri ilgilenirdi. Bir gün bir öğrencimin annesi okula geldi. Çocuğuyla ilgili bir karar alınması gerekiyordu. Ben anneye dönüp ne düşündüğünü sordum. Çocukların babası ne der bilemem, dedi. Ben annenin kararsızlığından çok en yakınındaki kişi için çocukların babası demesine şaşırmıştım. Bu parçada geçen çocukların babası sözünde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söyleyiş özelliği vardır? A. Bildiği bir şeyi bilmez görünme. B. Bir varlığı bir başka varlığa benzeterek anlatma. C. Bir duruma uygun gerçekler öne sürme. D. Bir kavramı doğrudan kullanmadan dolaylama yoluyla anlatma. E. Sözü hem gerçek hem mecaz anlamı gelecek biçimde kullanma. Doğru cevap D şıkkı. Soru 7. Televizyon ve basın aklı giderek ortadan kaldırıyor. Bir haberi, bilgiyi iletirken kullandıkları şu sözcüklere bakınız. Harika, muhteşem, olağanüstü, çılgınca, dehşetli, inanılmaz, asrın faciası, dev atılım, görülmemiş hezimet, rezaletin son perdesi, yok böyle bir şey, ölümün kucağında, dehşet dakikaları, tüyler ürpertici. Bunlar haberin içeriğini boşaltıyor, onu magazinleştiriyor, salt duyguları kamçılıyor. Bu parçada iletişim organlarına yöneltilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnızca çarpıcı ve ilginç olaylara yer verilmesi. B. Halkın bilmediği sözcükler kullanmaları. C. İzleyiciyi karşıt duygular içinde bırakmaları. D. Yalnızca kalıplaşmış söyleyişleri kullanmaları. E. Olup bitenleri abartılı ve yapay heyecanlar yaratarak vermeleri. Doğru cevap E şıkkı. Soru 8. Ülkemizin bazı yönlerinde erkek, evleneceği kızın babasına başlık parası öderken, Yunan törelerinde baba, kızıyla evlenecek erkeğe para öder. Çinliler pirinci çubukla yerken, İngilizler ve daha pek çok millet çatalla yemektedir. Hint törelerinde inek, kutsal sayılıp eti yenmezken, çoğu toplumlarda ineğin etinden ve sütünden yararlanılır. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanların doğa koşullarından etkilendiği, B. Geleneklerin toplumdan topluma değiştiği, C. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarıldığı, D. Dilin iletişimin temeli olduğu, E. Geleneklerin zamanla değişikliğe uğradığı. Doğru cevap B şıkkı. Soru 9. Çoğu Tanzimat yazarı gibi Şinasi de bir düşünce adamıdır. Şiiri, makaleyi, tiyatroyu yazarken bir sanatçı gibi davranmaz. Onun için önemli olan düşüncelerini etkili bir biçimde daha çok okura ulaştırmaktır. Zaten o günkü yenileşme telaşı içinde hiçbir yazarın işin sanatsal inceliğini düşünecek zamanı yoktu. Bu parçada Şinasi'nin hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Geniş bir okur kesimine seslenmesi. B. Dönemin sanatçılarına öncülük etmesi. C. Edebiyat türlerinin ilk örneklerini vermesi. D. Düşüncelerini yaymak için edebiyatı araç olarak kullanması. E. Batıdan aldığı düşünceleri yine batıdan aldığı türlerle dile getirmesi. Doğru cevap D şıkkı. Soru 10. Sanatçı gerçek olguları yaşamda ortaya çıktıkları gibi aktarmakla, düpedüz kopyasını vermekle yetinirse, okura, dinleyiciye, izleyiciye yeni bir şey sunmaz. Bu durumda insanlar sanata ilgi duyacak yerde yaşamın kendisine başvururlar. Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanatçı gerçeği yorumlayarak vermelidir. B. Sanatçı gizli kalmış gerçekleri yansıtmalıdır. C. Sanat eserleri gerçeği iletmede yetersiz kalmaktadır. D. İyi bir sanatçı toplum sorunlarına eğilmelidir. E. Yaşamın kendisi sanattan daha önemlidir. Doğru cevap A şıkkı. Soru 11. Diller genellikle konuşuldukları toplumun mantığını, hayata bakışını gösteren bir iç dünyaya ve bu iç dünyanın felsefesine sahiptir. Örneğin İngilizlerin su düşen dedikleri bir şey bizde çağlayan olur. Fransızlar için güneş sabahları uyanır, akşamları uyur. Bizde ise sabah doğar, akşam batar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulusların dilleri arasında sözcük ortaklığı olmadığı. B. Toplumların hayatı algılayış biçimlerinin dillerine yansıdığı. C. Toplumların dil birliği temelinde ilerleyebileceği. D. Bizim çevreyi algılamamızla Avrupalıların algılamasının farklı olduğu. E. Bir ulusun dilindeki sözcük sayısının doğada adlandırıldığı varlıkların sayıyla doğru orantılı olduğu. Doğru cevap B şıkkı. Soru 12. Tragedya, seyircide acıma ve korku uyandırarak ruhu tutkulardan arındırmak için yazılan bir klasik tiyatro türüdür. Kendine özgü katı kuralları vardır. Baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer. Konular mitolojiden ve tarihten alınır. Kişiler doğaüstü varlıklar ve yüksek tabakadan insanlardır. Ancak antik Yunan şairi tragedyanın bu katı kurallarını kırmaya çalışmıştır. Bu parçada tragedya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yazılış amacına, B. Kahramanlarının kimlerden oluştuğuna, C. Nelerden söz ettiğine, D. Kurallarını kimin değiştirmeye çalıştığına, E. Hangi ülkede doğduğuna. Doğru cevap E şıkkı. Soru 13. Tanzimat sonrası edebiyatımızda Batı edebiyatının etkisiyle büyük değişiklikler olmuştur. Batı edebiyatındaki akımlar ve yazınsal türler sanat yaşamımızı etkilemiştir. Edebiyatımızın önünde değişik ufuklar açılmış ve yazı tekniği gelişmiştir. Ancak bu durum edebiyatımızın aydınlardan halka doğru genişlemesini ve topluma mal olmasını pek sağlayamamıştır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sanat akımları ve yazınsal türler yönünden edebiyatımız batıdan etkilendiğine. B. Batı edebiyatının edebiyatımızın halka doğru genişlemesini engellediğine. C. Batı edebiyatının teknik yönden Türk edebiyatından daha ileride olduğuna. D. Tanzimat sonrası dönemde de edebiyatımızın topluma yeterince ulaşamadığına. E. Türk edebiyatının gelişmesinde Batı edebiyatının etkili olduğuna. Doğru cevap B şıkkı. Soru 14. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Kartal Şosesi'ni bitirip Yakacık yolunun kenarındaki çeşmeden sola kıvrılınca geniş gölgeli çınarları, sık selvileri, yosunlu taşlarıyla artık şehirden uzak olduğunuzu size fısıldayan bir yerle karşılaşırsınız. Burayı geçince tozlu, sıcak, öğle güneşi altında büyük birer deve hörgücü gibi görünen sağlı sollu, yığılı harmanları, saçakları düşük, kirli damla evleriyle soğanlık gelir. A. Öyküleme, B. Tartışma, C. Betimleme, D. Karşılaştırma, E. Açıklama. Doğru cevap C şıkkı. Soru 15. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Bir edebiyat yapıtını temel olan duygu, düşünce, olay ve durum konu diye adlandırılır. Türü ve yazılış amacı ne olursa olsun her yazı bir konu üzerine kurulur. Yazma eylemi konunun seçimiyle başlar. Çeşitli örneklemeler, karşılaştırmalar, benzetmeler yapılarak konunun önemli noktaları açıklığa kavuşturulur. Sanatçı seçtiği konuyu belli bir bakış açısıyla işler. A. Açıklamaya, B. Karşılaştırmaya, C. Betimlemeye, D. Tartışmaya, E. Örneklemeye. Doğru cevap A şıkkı. Soru 16. Bu parça iki paragrafta ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Kahveye oturur, konuşmaları kaydeder, sonra bunu alır, romanımı yazarım diyorlar. 1. Böyle roman olmaz. 2. Roman %100 yaratmadır. Çünkü 3. Benim için yaratmadan da çok insanda psikolojik çelişkiler bulmaktır. 4. Çağlar boyunca yazarların işi de bu olmuştur. 5. Çağımızda roman bitti gibi görünüyor ama insanlık var oldukça roman bitmez. 6. İnsanın en büyük değeri olan psikolojik değer her zaman yazarın gündeminde olacak ve yaratı o yönde ilerleyecektir. A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Doğru cevap D şıkkı. Soru 17. Örneğin geniş kültürlü bir kimse kültür seviyesi düşük biriyle konuşurken kimi kavramları karşısındakinin anlayabileceği biçimde basitleştirerek kullanmaya, hatta bunlardan kimilerini kullanmamaya dikkat etmelidir. Bir bilim adamının bir meslek kuruluşundaki konuşmasıyla çocuğuna bir şey öğrettiği zamanki konuşması aynı olmaz. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Bilgi düzeyi yüksek kişiler, bilgi düzeyi düşük kişilere ve çocuklarla anlaşmakta büyük güçlük çekerler. B. Bir bilim dalında uzman olmak kişiyi toplumun geniş bir bölümünden uzaklaştırır. C. Düşündüklerimizi karşımızdakilere eksiksiz anlatabilmek için onların bilgi düzeyinde olmamız gerekir. D. Çevreyle anlaşmamızda bilgi ve deneyimlerimizin hiçbir etkisi yoktur. E. Konuşma sırasında duruma ve konuşulan kişilerin niteliklerine uygun yöntemler seçilmelidir. Doğru cevap E şıkkı. Soru 18. Anlatmak istediğim düşünceye daha uygun bir biçim oluşturduğu için bu öykü ve şiir yazmaktan vazgeçtiğim anlamına gelmemeli. Ben bu projeye başladığımda şiir ve öyküye göre daha uzun soluklu bir biçime ihtiyaç duydum. Zamanım acımasız geçişini çok boyutlu bakış açılarıyla somutlaştırmak istedim. Bunu daha önce kullandığım türlerle yapmam olanaksızdı. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? A. Öykü ve şiir yazmayı niçin bıraktınız? B. Şiir ve öyküden sonra neden romana geçtiniz? C. Şiir ve öykü yazmakta niye bu kadar direniyorsunuz? D. Kimi edebiyat türleri neden özellikle tercih edilir? E. Zaman zaman kendinizi yenileme ihtiyacını neye bağlıyorsunuz? Doğru cevap B şıkkı. Soru 19. Şiirin ya da sanatın tanımı tartışılırken Flaubert şöyle demiş. Hiçbir anlam ifade etmeyen güzel bir mısra, bir anlam ifade eden fakat daha az güzel olan bir mısradan çok üstündür. Flaubert'le aynı düşüncede olan Tolstoy'a göre de bu parçaya göre Tolstoy'un söylediği cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sanatta düşünce önemlidir. B. Sanat güzelliğin anlatımıdır. C. Sanat bir bütündür. D. Sanat toplum içindir. E. Sanat insanın geleceğidir. Doğru cevap B şıkkı. Soru 20. Sinemanın herkese inebilen anlatım gücü çok yönlü bir sanat olmasından ileri gelir. Yazı ve sahne ile olan sıkı ilgisi onu edebiyatla buluşturmuştur. Müzik ve sahne etkinliklerinin her türlüsüne kendi yapısı içinde yer verir. Bu yönden onu güzel sanatların bir bileşimi de sayabiliriz. Bu özellik sinemanın anlatım gücünü artıran önemli bir etkendir. Bu parçaya göre sinemanın anlatım gücünü artıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. İzleyence kolay anlaşılır olması. B. Edebiyatla tiyatroyu birleştirmesi. C. Müzik ve sahne sanatlarından esinlenmesi. D. Gerçeği çok yönlü açıklaması. E. Başka sanat dallarına ait özellikleri kendinde toplaması. Doğru cevap E şıkkı. Soru 21. Çeviri sadece sözcüklerin karşılığını bulmak olsaydı, bugün her İngilizce bilen İngilizce kitaptan iyi çevirebilirdi. Ama öyle değil. Her roman, her şiir, her şeyden önce bir sanat eseridir. Onu başka bir dile çevirirken, çevrildiği dilde de bir sanat eseri olarak kalması gerekir. Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? A. Çeviri sadece sözcüklerin karşılığını bulmak değil, aynı zamanda sanatsal bir yaratma işidir. B. Çeviri aslında sadık kalınarak yapılmalıdır, aksi halde sanat değeri taşımaz. C. Çevirmenler çevirdikleri esere kendilerinden hiçbir şey katmamalıdırlar. D. İyi bir çevirmen çevirdiği eserin dilini çok iyi bilmelidir. E. Dilde yaratıcı olmak çeviriyle mümkündür. Doğru cevap A şıkkı. Soru 22. Memduh Şevket Esendal edebiyatımızın en başarılı öykücülerindendir. Onun başarısı ne öykü kuruluşunda ne de karakter çözümlemelerinde aranmalıdır. Bunların her birinde ondan ileride olan öykücülerimiz vardır. Esendal'ın asıl başarısı hikaye etme sanatında kendini gösterir. Öykülerini okurken olayları biz de yaşarız. Gerçek anlamda bir öykü yazarından beklenen de budur. Bu parçada Esendal örneğiyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Öykü yazarı önceki öykülerden yararlanmalıdır. B. Öykücü kuruluşa ve ruh çözümlemelerine ağırlık vermelidir. C. Öykücünün esas işi okuyucuya öyküdeki olayları yaşatmaktır. D. Her öykücünün ayrı bir üslubunun olması doğaldır. E. Olayları olduğu gibi anlatan öykücüler başarılıdır. Doğru cevap C şıkkı. Soru 23. Neye güleriz? Örneğin kış günü herkes mantosuna sarılırken incecik bir elbiseyle dolaşana, kavurucu bir öğle sıcağında plajda güneşlenirken takım elbisesi ve kravatıyla oraya gelene ya da senelik iznini alıp görevli olduğu mahalleyi gezmeye çıkan postacıya. Bu parçada anlatılanlardan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A. Gülmece karşıtlığın ilginçliğin olduğu yerde ortaya çıkar. B. Gülmeceyi yaratan gelenek ve göreneklerdeki farklılıklardır. C. Gülmeceyi oluşturan gerçekleri abartarak yansıtmaktır. D. Gülmece yaratılmaz, kendiliğinden olur. E. İnsanın olduğu yerde gülmece de vardır. Doğru cevap A şıkkı. Soru 24. Su bir bardakta da sudur. dağlar arasında kıvrılan bir yataktan akarken de sudur, genişçe bir çukurda biriktiğinde de sudur. Kıtalar arasındaki büyük sahaları kapladığında da sudur. Ama biri bir bardak su, biri bir dere, biri bir göl, biri bir okyanustur. İşte insanlardaki duygu dalgalanmaları da temelde birbirinin aynıdır. Ama onların bazılarını cılız bir dereye, bazılarını okyanuslara benzeten kişideki ruh derinliğidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanların yaşadığı duygular hemen hemen aynıdır. B. Varlıklar insanlara yararlı olduğu ölçüde değer kazanır. C. İnsanlar olaylar karşısında farklı duygusal tepkiler gösterir. D. Duygular kişilerin iç dünyasına göre farklı boyutlarda yaşanır. E. İnsan dünyadaki tüm varlıkların en farklı olanıdır. Doğru cevap D şıkkı. Soru 25. Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel adını taşıyor hala. Birçok uluslararası edebiyat ödülü var. Ama en prestijlisi, en çok para kazandıranı bu. Nobel alan bir yazarın kitapları bir anda milyonlarca tiraja çıkıyor. Genellikle kendini tanıtmış, üne ulaşmış yazarlara verilen bu ödül kimi zaman yerini buluyor, kimi zaman da pek değerli olmayan birine gidiyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Nobel ödülünü almanın ünlü yazarlarının en büyük amacı olduğuna. B. Nobel ödülünün genellikle tanınmış yazarlara verildiğine. C. Nobel alan yazarların kitaplarının çok satıldığına. D. Nobel ödülünün her zaman yerini bulmadığına. E. Birçok uluslararası edebiyat ödülünün olduğuna. Doğru cevap A şıkkı. Soru 26. Onun söyledikleri beğeniye değil yapıta yöneliktir. Amacı yapıtı olabildiğince tarafsız değerlendirmektir. Kuşkusuz her eleştirmen gibi onun da bir beğenisi vardır. Ancak bu yargılayan türden bir beğeni değildir. Metinlerin seçiminde, değerlendirilmesinde ister istemez kişiselliğin payı olur. Ne var ki o yapıt üzerinde düşünürken ön yargılardan olabildiğince uzaklaşmıştır. Bu parçada sözü edilen eleştirmenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Titiz bir araştırmacı olması. B. İnceleyeceği yapıtları seçerken beğenisini kullanması. C. Somut olguları işleyen yapıtları eleştirmesi. D. Yazarı değil, yazarın yapıtını eleştirmesi. E. Yapıtı incelerken öznel yargılardan kaçınması. Doğru cevap E şıkkı. Soru 27. Edebiyat, kişiliğin oluşmasında da rol oynayan çok güçlü bir eğiticidir. Yalnız bu da değil, edebiyat çağı ve çağları açılan en aydınlık pencere ve ulusalla evrenselin iç içe olduğu, birbirini tamamladığı bir denizdir. Öyle olduğu için her toplumda kültürün bel kemiğidir edebiyat. Bir eğitimin değeri, başta gençlerine verdiği edebiyat kültürüyle ölçülür dersek hiç de abartmış olmayız. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A. Edebiyat ulusalla evrenseli kaynaştırır. B. Gençlerin kişilik oluşumunda edebiyatın rolü büyüktür. C. Her toplumda kültürün temel taşı edebiyattır. D. Eğitim gençlere edebi kültür kazandırmalıdır. E. Edebiyatın gelişmesini sağlayan toplumun sanata ve edebiyata verdiği değerdir. Doğru cevap E şıkkı. Soru 28. Şiirde sözcükler gündelik anlamlarından başka anlamlar kazanır. Herkese göre farklı olabilecek bir derinlik vardır şiirde. Bu anlam yoğunluğundan dolayıdır ki şiirin dünyasına girmek zordur. Ama bir kez şiir okumanın tadına vardınız mı, onu her zaman kendinize yakın bir dost olarak görürsünüz. Duygu ve düşünce dünyanızın geliştiğini, dünyaya daha farklı biçimde baktığınızı hissedersiniz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? A. Şiir diliyle gündelik dil farklıdır. B. Şiir sevenler bir daha ondan kopamazlar. C. Şiir toplumsal sorunlara çözüm üretir. D. Şiirde bir anlam yoğunluğu vardır. E. Şiir dünyaya bakışımızı değiştirir. Doğru cevap C şıkkı. Soru 29. Sanatı doğunun anlayışına uygun bir şekilde bir çeşit soyut oyun sayanlar için sorun yok elbette. Kendini bildi bileli özgürlükten yoksun doğuda, sanatın insan gerçeklerinden uzak bir süsleme aşırılığına düşmesinde, doğu insanının yüzeysel olana bağlılığı kadar bu özgürlük kıtlığının da rolü olmuştur. Doğulu sonuçlarından korktuğu düşünceyi kafasından uzaklaştırmak için bu soyut sanatı yaratmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki eleştirilerden biri değildir? A. Doğu sanatının insanla ilgili sorunlara ve gerçeklere eğilmemesi. B. Doğu sanatının düşünceye yer vermeyen soyut bir sanat olması. C. Doğu insanının sanata ve sanatçıya yeterince ilgi göstermemesi. D. Doğuda özgür düşüncenin yaratacağı sonuçlardan çekinilmesi. E. Doğu sanatçısının özgür bir sanat ortamı yaratmak için çaba göstermemesi. Doğru cevap C şıkkı. Soru 30. Kaybedenlerin Öyküsü, Kadıköy Gençliği ile ilgili gözlemlerimin romanıdır. Çok büyük duyarlılıklar taşıyan, en az bir yabancı dil bilen, bilgisayarı beyninin uzantısı gibi duyumsayan, son derece yetenekli bir gençliği barındırıyor bu ilçe. Onlar ekonomiyi, politikayı, sosyolojiyi fazla bilmiyorlar. Ama çok zeki, duyarlı ve derinlikli oldukları için ülkede olan biteni basit ve çirkin buluyorlar. Toplumda yanlış şeylerin olduğunun farkındalar. Bu yanlışları düzeltmeyeceklerini görünce de içe dönük, hırçın, kırılgan bir kimliğe bürünüyorlar. Bu parçada Kadıköy Gençliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmamıştır? A. Hırçınlıklarının nedeni. B. Sahip oldukları bilgi ve beceriler. C. Yaşadıkları açmazlar. D. Politikaya ilgi duymalarının nedenleri. E. Toplumsal sorunlar karşısındaki tutumları. Doğru cevap D şıkkı.